Ayrım 7. Doğudan Uzakta Amin Maluf. Sayfa 93. 2. Bölüm. O yıllarda bir üyeleri kaçırılan ailelerin karşı kampa ait olduğu kabul edilen bir veya birçok kişiyi kurtarmalık gibi kullanmak amacıyla kaçırdıkları olaylara tanık olunmuştu. Ama kaçırılma durumunda başvurulan en yaygın usul bu değildi. Evine dönmeyen birinin kaçırıldığından şüphelenildiğinde yakınları yerel bir eşrafa başvurur, o da bir arabulucu ile temas kurardı. O zaman arabulucu kaçıranların kimler olduğunu, amaçlarının ve koşullarının neler olduğunu ve onlara kimin sözünün geçeceğini öğrenmeye çalışırdı. Rehinenin hayatta olup olmadığını ve kendisine iyi davranılıp davranılmadığını araştırırdı. Sonra onu kurtarmak için pazarlığa girişirdi. Her zaman gönüllü iş gören bu arabulucuların genellikle kaçırılan kişilerle bir yakınlığı olmaz ve kendilerine başvurmakta çok geç kalınmamışsa sonuç alırlardı. Uzaktan bakıldığında tüm adam kaçırmalar benzer görünebilirdi ama konuyu bilen bir göz tarafından yakından incelendiğinde hiçbiri bir diğerine benzemezdi. Kimi zaman nadir de olsa kaçıranlar para dürtüsüyle hareket ederlerdi. Genellikle zengin birisi kaçırılır ve ailesinden fidye istenirdi. Bu suçun alçakça diye nitelenmesi adettendi. Diğer suçların belli bir asaleti olduğunu düşündürdüğü için biraz edepsizce bir nitelemeydi bu. Örneğin masumların siyasal veya dinsel nedenlerle katledilmesi, karşı taraftan para koparmayı amaçlamadığı bahanesiyle alçaklık sayılmayacak mıydı? Örneğin bir adamı kaçırıp işkence edip öldürüp sonra da cesedini sokağa atmak suçu, şiddeti tırmandırma ya da karşı tarafı yıldırma stratejisinin parçası olduğunda alçaklık diye nitelenmeyi hak etmez mi? Böyle bir müsamahanın kendisi hoş görülemez ve alçaltıcı değil midir? Bir diğerini kaçırıp işkence edip aşağılayan her insan alçak diye nitelenmeyi hak eder ve onun bir haydut, bir militan, bir yasa temsilcisi veya devlet yöneticisi olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bununla birlikte adamın arkadaşının kaçırılmasının ardında anlaşıldığı kadarıyla ne siyasi sinsilik, ne bağnazlık, ne de para hırsı vardı. Albert'i garajında tutan adam ilk bakışta rehine alma işiyle uğraşan birine hiç benzemiyordu. Barış zamanında asla bir suç işlemiş olamazdı. Hatta örnek bir yurttaş olarak yaşadığı düşünülebilirdi. Ömrünü elleri makine yağına bulanmış halde tamirhanesinde çalışmakla geçirmiş ve tek rüyası oğlunun bir gün mühendis diploması aldığını görmek olan bir oto tamircisiydi. Bu rüya 3 yıl önce gerçekleşmişti. Bu önemli olayı kutlamak için genç mezuna büyük ve yepyeni bir Amerikan arabası hediye etmişti. Böylece oğlu işe alındı, şehrin diğer tarafındaki firmanın önüne arabasını gururla park edebilecekti. Babası ise hayatı boyunca kendi elleriyle tamir ettiği arabaları kullanmıştı. Güzel otomobil bir Aralık sabahı Albert'in yaşadığı eve yakın bir sokakta bulunmuştu. İçinde kimse yoktu. Daha kaçıranların kimliği belirlenmeden tamircinin akrabaları olan milisler suçun işlendiği mahalleden birini kaçırmaya yönelmişler ve yolda karşılarına ilk çıkan adamı almışlardı. Hesaplarına göre dostumuzun yakınları da bu iğrenç oyunun kurallarına uyarak arabulucularla temas kuracak ve her şey bir değiş tokuşla sonlanırken rehineler kendi ailelerine kavuşacaklardı. Ama bu defa rehinenin hiçbir ailesi yoktu. Arkadaşları da az sayıdaydı. Üstelik bu arkadaşların da böyle bir usule başvurmaları için hiçbir neden yoktu. Albert'in kendi canına kıymaya karar verdiğinin yazılı kanıtı ellerinde dururken onun kaçırıldığı nereden akıllarına gelecekti? Tanya ve Murat arkadaşları kaçırıldıktan ancak 3 hafta sonra cesedinin hala bulunmamasından şüphelenerek potansiyel bir arabulucuyla eski bir milletvekiliyle temas kurmuşlardı. Ona talihsiz kişinin adını, eşkalini ve hangi tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını bildirmişlerdi. 2 gün sonra Paris'teki evimde telefon çaldı ve şu haberi aldım. Hayatta. Murat bunu en küçük bir heyecan belirtisi göstermeden söylemişti. Bu kadar beklenmedik bir haber böyle müjdelenmezdi. İçimin rahatladığını bile hissedemedim. Bu nedenle kuşku dolu bir sesle ve sadece ardından gelecek ikinci cümleyi duyabilmek için ''Ama'' dedim. Ama oğlu kaçırılan bir oto tamircisi tarafından rehin alınmış. Değiş tokuş yapmak için mi? Evet öyle, ama adamın oğlu ölmüş. Aman tanrım. Şimdilik baba hala oğlunun hayatta olabileceğine inanıyor. Bir değiş tokuş yapabileceğini umuyor. Telefonun iki ucunda uzun bir sessizlik oldu. Karşılıklı olarak uzun ve gürültülü iç çekişler duyuldu. Murat ile ben adamın gerçeği öğrendiği takdirde nasıl bir tepki gösterebileceğini düşünmüştük. Neden sonra herkesçe malum bir gerçeği söyledim. Arkadaşımızın daha önce serbest bırakılması lazım. Pazarlıklar sürüyor. Umalım da çok geç olmadan bir sonuç versinler. Yeniden uzun bir sessizlik. Peki nasıl oluyor da sen ve ben oğlunun öldüğünü biliyoruz da babanın bundan haberi yok? Adamın bu son günlerde çelişkili söylentiler duyduğunu sanıyorum, dedi Murat. O nedenle oğlunun hayatta olduğu ve geri döneceği fikrine sarılıyor. Ara bulucuların bunu kullanmayı becereceklerini umuyorum. Yoksa gerçeği öğrendiği gün çılgına döner ve acısını tutsağından çıkarır. Zavallı Albert, durumun tuhaflığını düşünebiliyor musun? Kendini gizlice temiz bir şekilde gürültü koparmadan ve aşırı bir ıstıraba yol açmadan yok etmeye karar veriyor. Bunun yerine kaçırılıyor, işkence görme, sakat bırakılma, cesedinin bir çöp çukuruna atılması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kendi ölümünü bile almış olacaklar elinden. Bir an suskunluk, sonra devam ettim. Eski arkadaşlarımız içinde sadece Albert'in bu savaşla hiçbir zaman ilgilenmediğini düşünüyorum da. Murat onayladı. Dairesine girdiğimde ne eski ne yeni tek bir gazete bile bulamadım. Tüm duvarları kaplayan kitaplıklar yazarların alfabetik sıraya göre dizilmiş bilim kurgu kitaplarıyla doluydu. Bir de içlerinde müzik kutularının durduğu cam mekanlar vardı. Müzik kutusu koleksiyonu yaptığını biliyor muydun? Evet, bir gün bana göstermişti. Eskicilerden satın alıp yeniden boyuyor ve mekanizmalarını onarıyordu. Bir müzik kutusunu görür görmez kimin tarafından ve hangi dönemde üretildiğini söylerdi. Onlarca var. Bazıları sanırım epey pahalı olmalı. Tabii satmayı düşünüyorsa. Amacı bu değildi. Zaten kime satacaktı ki? Savaşın göbeğinde müzik kutusu satın almak ondan başka kimin aklına gelirdi? Gülüşmüştük, sonra gülmeyi kesmiştik. Murat kendini suçlu hissediyordu. Ben de onu evden kovdum. Hiç aklımdan çıkmıyor bu. Onu boşluğa itmişim gibi geliyor. Kendimi suçluyorum. Onun pişmanlık duygusunu hafifletmek için ben de geride kalanları hiç düşünmeden çekip gittiğim için kendimi suçluyorum, dedim. Bu işten sağ çıkarsa onu da gitsin diye teşvik edeceğim. Bu ülkede yeri yok onun. Ya senin Murat? Sen hala orada bir yerin olduğuna inanıyor musun? Tartışmayı kestirip atan bir sesle, buradan başka yerim yok benim, diye cevap verdi. Yeni bir sessizlik, sonra sordu. Sen değil miydin bir gün bana, sen siyasetle uğraşmasan bile siyaset seninle uğraşır diyen? O cümle bana ait değil, bir yerlerde okumuşsundur herhalde, yazarını hatırlamıyorum. Alıntılar konusunda illiyet araştırmalarını her zaman çok ciddiye almışımdır. Gençlik arkadaşlarım bunu bilirler ve bazen eğlenmek için bana yem atarlar. Ben de sazan gibi peşine düşmekten kendimi alamazdım. Bunu kimin söylediğini bulamazsın. Eskiden araştırmanın sonucunu göz açıp kapayıncaya kadar önünüze seren mucizevi arama motorları yoktu. Tek seçenek kütüphanemde birçok rafı işgal eden ve etmeye de devam eden sayısız alıntı derlemesini karıştırıp durmaktı. En sonunda bir cevap bulurdum ama o da genellikle yeterince inandırıcı olmazdı. Genel kural olarak hiçbir meşhur söz atfedildiği kişi tarafından aynen öyle söylenmemişti. Julius Caesar Brutus'a hiçbir zaman "Sen de mi Brutus?" dememişti. 4. Henry asla "Paris içinde bir pazar ayinine katlanılır" dememişti. Bunu hiç kuşkusuz düşünmüş olmasına rağmen torunu 16. Louis asla "Devlet benim" dememişti. Murad'ın hatırlattığı cümleye gelince onun aslında şu şekilde ifade edildiğini çok geçmeden keşfetmiştim. Dikkat edin, siz siyasetle uğraşmazsanız siyaset sizinle uğraşır. Kaynaklara göre Fransız devrimi ile çağdaş iki farklı yazara atfedilmişti. Biri Roya Collard, diğeri Başrahip Sieyès'di. Zaten cümlenin aslı Murad'ın aklında kalandan çok daha yerinde. Sen siyasetle uğraşmasan bile değil, siz siyasetle uğraşmazsanız der. Başka bir ifadeyle siyasetin herkesi, hatta onunla ilgilenmeyenleri bile etkilediği gibi bir malumu ilan etmek değildir söz konusu olan. Yazar siyasi çalkantıların öncelikli olarak siyasetle uğraşmayanları etkilediğini söyler. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Albert bu iğrenç savaşla ilgilenmemesine rağmen değil, ilgilenmediği için kaçırılmıştı. Bir çelişki mi bu? Sadece görünüşte. İki milis kuvveti, iki mahalle ya da iki cemaat arasında bir hesaplaşma yaşandığında tüm cephelerin militanları bir yere siniyorlardı. Çatışmalara veya katliamlara katılanlar artık kendi bölgelerinin dışına adım atmıyorlardı. O bölge işgal edilme tehdidi karşısındaysa gidip daha uzağa mevzileniyorlardı. Peki bunun aksine gizlenme veya kaçma ihtiyacını hiç duymayanlar kimlerdi? Sınır çizgilerini safça geçmeye devam edenler kimlerdi? Ötekilerin baskınlarına rağmen mahallesini veya köyünü terk etmeyi reddedenler kimlerdi? Sadece kendilerini suçlayacak bir şeyi olmayanlar hiçbir çatışmaya, hiçbir adam kaçırma eylemine, hiçbir cinayete katılmamış olanlar. Sonunda her şeyin hıncı bu masumlardan çıkarılıyordu. Evet, iç savaşın Minotaurosları her günkü avlarını bu geniş apolitikler sürüsü içinden seçiyorlardı. Albert'in kaçırılması, koşulların talihsiz bir biçimde bir araya gelmesinin sonucu değil, mevcut bir çelişkinin trajikomik yansımasıydı. Daha sonra haftalarca süren zahmetli pazarlıklara sıra geldi. Murad'ın günlük raporları sayesinde olayların akışını çok yakından takip edebiliyordum. Bir gün çıkmaza giriyoruz dedi, felakete yol açarım korkusuyla bir adım daha atmaya cesaret edemiyorum. Sonra ikilemini açıkladı. Albert'i kaçıran kendi oğlunun artık geri dönmeyeceğini kesin olarak biliyor. Arkadaşımızı infaz etmek niyetinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama eyleme geçmedi. Ve bana öyle geliyor ki zaman geçtikçe onu soğukkanlılıkla öldürmesi zorlaşacak. Elini kolunu sürekli bağlı tutuyor ama ona işkence etmiyor ve aç bırakmıyor. Bazı kişiler bir fidye teklif etmemi öğütlediler. Bunu yapmadım. Belki bir an gelir yaparım ama şimdilik bunun doğru çözüm olduğunu düşünmüyorum. Oto tamircisinin bu teklife kötü bir tepki vermesinden korkuyorum. Arabulucu bana bu zavallı adamın telefon numarasını verdi. 2-3 günde bir onu arıyorum. Onu konuşturuyorum, sabırla dinliyorum, sempati ve hürmet gösteriyorum. Onunla bir güven ilişkisi kurdum ve yanlış bir adım atıp bunu bozmak istemiyorum. Ama Albert'i sonsuza kadar bu adamın ve yakınlarının insafına terk etme riskini de göze alamayız. İki uçurum arasında kalmış gibiyim. Ne ileri ne geri gidebiliyorum. Bu daha ne kadar böyle sürecek? En ufak bir fikrim yok. Ben bir çözüm bulmak için beynimi zorlarken Murat önüme daha da çetrefil ikinci bir sorun koydu. Senden gizlemeyeceğim. İçimi kemirip duran bir şey daha var. Senin de aynı hissiyatı paylaştığına inandığım için bundan bahsediyorum. Kaçırılma hikayesi bana intihar faslını unutturmadı. Arkadaşımız değişmediğine göre içimden bir ses bana serbest kalırsa hayatının tutsak olduğu zamankinden daha fazla tehlikeye gireceğini söylüyor. Başka kim söz konusu olsa tek kaygım onu serbest bıraktırmak ve sağ salim evine geri getirmek olurdu. Ama konu Albert olunca bundan o kadar emin olamıyorum. Böyle bir durumun mantıksal sonucunu aklımdan çıkaramıyorum. Onu evine götürüyoruz ve ertesi gün masasının üstünde yeni bir veda mektubuyla yatağında ölü buluyoruz. Bu bellek çabasıyla bitkin düşen adam bir ara verme ihtiyacını duydu. Başını ve gözlerini dinlendirmesi, düşüncelerini düzene sokması gerekiyordu. Sabahtan beri hiç ara vermeden çalışmıştı ve artık yazacak hali kalmamıştı. Ama hatıralarına öylesine gömülmüştü ki durmak da elinden gelmiyordu. Sonunda gidip yatağa uzandı ve 5 dakika sonra kalkacağına söz verdi kendi kendine. Güneş alçalmıştı ama odası denize yani batıya doğru baktığı için hala pembemsi yumuşak ama güçlü bir ışıkla doluydu. Uyku yavaş yavaş bastırdı ve direnecek gücü kalmadı. Birkaç saat sonra omuzuna, yüzüne, alnına konan bir dost eliyle uyandı. Gözlerini açınca gece olduğunu fark etti. Semiramis'in gülen sesi Tanrı aşkına ben senin bedensel bilincinim diyordu. Gülümsedi ve gözlerini yeniden yumdu. Yemek hazır dedi Semiramis. Teşekkür ederim, çok uykum var. Sanırım uyumaya devam edeceğim. Ama ziyaretçisinin geri adım atmaya niyeti yoktu. Hayır adam, öğlende bir şey yemedin. Bütün gün yazıp durdun. Benim çatımın altında hastalanmanı istemiyorum. Kalk haydi, zaten giyiniksin. Elini yüzünü yıka ve aşağı gel. İtiraz etmenin bir faydası olmayacağı belliydi. Peki şato sahibem, sen in, ben de geliyorum. Sadece 10 dakika izin ver bana. Arkadaşının yarı uyur, yarı uyanık halde ona verdiği bu ünvan Semiramis'i güldürse de kararlılığından bir şey eksiltemedi. Dışarı çıkıp kapıyı çekti ama öncesinde tavandaki tüm ışıkları yakmayı da unutmadı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 101.